Ayrım 4. Saraysız Başkan. Andres Danza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 49. Başkan. Başka türlü bir başlangıç yapması düşünülemezdi. Farklı olan kazanmıştı ve bu farklılık ayrıntılara da yansımaktaydı. Muhika'nın başkanlığının ilan edileceği 1 Mart 2010'daki törenin çok gösterişli geçmeyeceği kesindi ve tören de zaten bu açıdan kimseyi şaşırtmadı. Bununla birlikte Tabare Vázquez'in o gün Muhika'nın göğsüne geçirdiği başkanlık kuşağının Muhika'ya beden ölçüsü olarak oldukça büyük gelmesi ise pek beklenilen bir durum değildi. Birkaç gün önce başkanlık kuşağının hazırlanması meselesi Muhika ile Vázquez arasında üstelik siyasetten gelmeyen bir kişi aracılığıyla dolaylı yoldan bir tartışmaya sebep olmuştu. Aracı Alberto Fernandez'di. Uruguay'ın en önemli balıkçılık firması Fripur'un sahibi olan Fernandez, Muhika ve Vázquez'le seçim kampanya dönemleri başta olmak üzere daima iyi ilişkiler kurabilen biriydi. Fernandez, adaylara seçim kampanyalarında parasal bağışlarda bulunan pek çok iş adamından birisi olduğu gibi, adaylara yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde kullanmaları için küçük uçağını ve hususi arabasını ödünç verecek kadar yardımcı da oluyordu. Başkanlığı kısa bir süre sonra başlayacak olan Muhika'ya da sonunda kendi başını ağrıtacak bir jest yapmak istemişti. Muhika'nın görevi devralmasından birkaç hafta önce ona, "Başkanlık kuşağını size ben hediye etmek isterim," demişti. Muhika'nın yanıtı ise onu şaşırtacaktı. "Kuşak muşak istemiyorum. Tabare bana kendininkini versin. Tamamdır." "Ama başkanlık kuşağı kişiye özeldir. Her başkan onu sonrasında muhafaza eder." "Ben hiçbir şey muhafaza etmek istemiyorum. Tabare kendininkini bana ödünç versin ve sorun çözülsün. Daha sonra ona iade edeceğim." "Peki, Tabare'ye ileteceğim." Fernandez dediği iletme işini de yaptı. Fakat Tabare ile görüşmesi öncesinde bunun soruna çözüm getirmeyeceğinden de adı gibi emindi. Tabare, durum şu ki Muhika yeni bir başkanlık kuşağı yaptırılmasını istemiyor ve senden kendi kuşağını ona ödünç vermeni istiyor. Çıldırmış olmalı bu adam. Sana söylememi istediği bu. Öyleyse söyle ona. Ben kendi kuşağımı törene götürmeyeceğim. O kadar. Kağıttan bir kuşak taksın o halde kendine. Bir çare Fernandez'e bıktırana dek Muhika'ya ısrar etmekten başka bir çözüm yolu kalmamıştı. Ve nihayet sayısız gidip gelmelerden, ziyaretten sonra müstakbel başkan sonunda yeni bir kuşak hazırlanmasını kabul etti. Ama bunu daha önce kesinlikle denemeyeceğini ve bu konuda ısrarcı olmamalarını şart koştu. "Tamam, ne istiyorsan yap ama ben bir şey denemem, bak ona göre," diye uyardı Fernandez'i. Bir şekilde ölçülerinin alınması gerekiyor ve zaman gittikçe azalıyordu. Fernandez çaresizlik içinde sonunda irice bir yastığı karnına yerleştirdi ve bu şekilde aldığı ölçüleri başkanlık kuşağının dikilmesi işini geleneksel olarak üstüne gelmiş Congregación Oblantas grubuna teslim etti. Hazırlanış sürecinde bu gruptan iki rahibe çiftlik evine kadar gidip Muhika'dan bir kez daha ölçü almışlardı ama bu detayları belirlemek için yapılan bir uygulamaydı. En önemli kısmı zaten tamamlanmıştı ve sonunda başkanlık kuşağı ölçü olarak oldukça büyük bir halde ortaya çıktı. Vázquez'in dizlerini geçiyor ve Muhika'nın ise neredeyse uyluğunun ortalarına kadar uzanıyordu. Fernandez'in serüveni başkanlık kuşağı ölçülerini vermesiyle sona ermişti. Başkanlık kuşağı hazır olduğunda Muhika onu almaya ne kendisi gitmiş ne de bu iş için güvenilir birisini görevlendirmişti. Tüm selefleri kuşağı almaya eşlerini göndermişlerdi ama Muhika bir kez daha istisna yaratmaya kararlı görünüyordu. Kuşağı alma görevini de yine Fernandez'e düştü. Bunu yaparken basını atlatmak için kilisenin arka kapısından çıkmak zorunda kaldı. Kuşağı daha önceden hazırlattığı ve üstüne siyah bir poşet geçirdiği tahta bir kutunun içine koyarak evine götürdü. İş adamı bu değerli yükün sorumluluğundan bir an önce kurtulmak istiyordu. Montevideo'nun en lüks semtlerinden olan Caraco'daki villasına varır varmaz Muhika'yı kalmakta olduğu Rincon del Cerro'daki çiftlik evinden aradı. Telefona Lucia çıktı. "Başkanlık kuşağını teslim aldım ve hemen bugün de size getiriyorum. Bir kutunun içinde duruyor. Kutuyu açmaya öyle cesaret edemiyorum." "İyi ama Pepe gerek yok. 1 Mart günü getirsin. Çünkü burada kırışıp bozulabilir," diyor. Fernandez'in cevabı birkaç saniyelik sessizlik oldu ve sonra veda edip telefonu kapattı. Başkanlık kuşağının evinden çalınabileceği korkusuyla iki gece uyuyamadı. özel bir güvenlik görevlisi bile tuttu. Üçüncü gün daha fazla dayanamadı ve kuşağı aldığı gibi Mujica'nın evine götürdü. Başkanlık kuşağını Fernandez'in hediye ettiğini Mujica daha önce basınla paylaşmış ve onu adeta bir fırtınanın ortasına yerleştirmişti. Mujica başkanlığı adamını işte bu şekilde törene protokolle hiçbir heves duymadan attı. Başkanlık kuşağını Vasquez'den teslim aldığında bakarsın bir 5 sene sonra sana geri veririm diyordu. Başkanlık kuşağının aynısından başkan yardımcısına da yaptırılmasını istedi ama böyle bir gelenek olmadığı ve Astori de bunu kesinlikle kabul etmediği için bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Mujica göreve başladığı ilk andan itibaren başkanlıkta kalıcı olmadığı hissiyatındaydı. 3 seneden fazla sürer mi bilmiyorum diyordu o günlerde. Sağlık durumunun bozulması ve 70'i aşan yaşından bahsetmekteydi. Başından beri başkanlığı uzun erimli bir görev olarak görmemişti. Bir yandan 1 Mart'tan önce yapılan planlar birikmeye devam ediyor, diğer yandan da heyecan onu neredeyse hiç uyutmuyordu. Mujica en azından ilk başlarda ömrünün başkanlığı tamamlayana yetecek kadar uzun olamayabileceğini düşüncesindeydi. Bir Mate'yi paylaştıkları 30 Kasım 2009 sabahında nasıl bir keşmekeş içinde girdik ihtiyar diyordu eşi Lucia'ya. Bir önceki gece Mujica seçimleri kazanmıştı. Hayat işte böyle akıyor. En iyi rüyada bile olmayacak şeyler gibi sözler dökülüyordu dudaklarında. Lucia, Mujica'ya en çok oy alan listenin ilk sırasındaki senatör olarak yemin töreninde başkanlık yapacağını hatırlattı. Birkaç saniye gülüştüler. Mutluluk ve heyecan doluydular. Sürünün kara koyunu iktidara yürüyordu. Mujica, geniş cepheye ait eski ve büyükçe bir binayı yeni seçilen hükümetin merkezi haline getirdi. Daha önceki iktidar değişikliklerinden farklı olarak ne otele ne de önemli bir mekan değişikliğine ihtiyaç duyulmuştu. Mujica eski ofisinde çalışmaya devam etmeyi tercih etti. Tutumluluğu ve ölçülü olmayı böyle detaylarda göstermek istiyordu. Başkanlık yemin töreni, başkanlık kuşağı takma töreni ve maaşına varana dek. Daha ilk gün maaşının %70'ini yoksullara konut yaptırmak için bağışlayacağını duyurmuştu ve başkanlık süresinin sonuna kadar da bu söylediğini uygulayarak $500,000 yakın bir tutarı bağış olarak teslim etti. Hükümet kurulduğu zaman geniş cephenin merkez binasını kullandık ve böylece lüks ve havalı yerlerden kaçınmıştı olduk. Ben siyasete para kazanmak için girmedim. Beni para ilgilendirmiyor. Parayı yaşamının odağına alan insanlara karşı değilim ama kim para için siyasette, kim değil bunları birbirinden ayırmak gerekir. Özellikle para peşinde koşan ve bunu inkar eden solculara görünce çok sinirleniyorum. Geniş cephenin merkezini kullanmak aynı zamanda partinin saygınlığını artırıyor ve bu saygınlık hükümetin içine yansıyor. Bürokratların seçimiyle alakalı bir kota sorunu var. En yetkililere hükümette yer vermek gerekiyor ama onları kim seçiyor? Halk, başkan olması için bir kişiye oy verirken aynı zamanda partiye de oy vermiş oluyor. Bu yüzden adayları parti belirlemeli ve başkan bunu değerlendirip tercihini yapmalı. Rastgele kişileri kafama göre göreve getiremem. Seçimlerde seninle birlikte çalışanlar da bu konuda söz sahibi olmalıdır. Böylece 1 Mart 2010'da görev resmen devralmadan önce başta kendi partisiyle ve fakat aynı zamanda muhalefetle de oluşturduğu bir diyalog zemini üzerinden hükümet kurma çalışmalarına başlamıştı. Tabii bunu da yine kendi tarzına uygun şekilde yapmaktaydı. Alışılagelmiş kurum ve mekanizmaları pek dikkate almayıp daha çok kendi mantığını ve tercihlerini hareket noktası olarak belirlemişti. Başlıca parti ve parti içi grupların liderleriyle yapılan resmi toplantıların dışında gerçek ve asıl muhataplarıyla da samimi ve akıcı bir diyalog ortamı içine girdi. İtimat beslediği kişilerin hepsini bakan yapamasa da en azından yönetimin kilit noktalarında görevlendirdi. Her kesimin bir bakanı olacaktı ama her birini de kontrol edebilecek kişileri de hazırlamaktaydı Mujica bir taraftan. Adeta bir kurnaz patron taktiğiydi bu. Muhalefetle olan ilişkilerinde ise Milli Parti'den arkadaşı olan Jorge Guapo ile görüşmeyi La Calle ile görüşmeye yeğlemişti. Mujica ile La Calle birbirlerinden çok da haz etmiyorlardı. La Calle, Senato'da 10 sene öncesine kadar kendisine ait olan koltukta Mujica'yı ilk gördüğünde ''Ne günlere kaldık, bu pasaklının benim koltuğuma oturduğuna inanamıyorum.'' diye serzenişte bulunmuştu. Daha fazlası da olacaktı. Mujica'nın bir sonraki devralacağı koltuk başkanlık koltuğu olacaktı. Ama La Calle hiç yumuşamadı ve onun kabullenemediğini de gizlemedi. Chukwi Lakalle ile her şeyi konuşamam çünkü aramızda bir kopukluk var. Bu yüzden diyalog için bir zemin olsun diye Guapo ile görüştüm. Beyaz var ve ben kendimi hangisiyle daha rahat hissediyorsam onunla muhatap olmayı tercih ediyorum. Kurumsal mekanizmaların çizdiği teamül doğrultusunda başkanın diğer liderlerle görüşmesi gerekir. Ama ben en kolayından başlayacağım. Kendimi kiminle daha rahat hissediyorsam ilk onunla konuşacağım. Tüm hayatım boyunca böyle yaptım ve bu şimdi de değişmeyecek. Daha sonra Partido Colorado'dakilerle de görüşmek zorundayım. Ve eminim ki uzlaşacağımız konular olacak. Gerçi uzlaşmanın zor olduğu kişilere benzememekle birlikte bazılarının çok da görüşülebilecek yapıda olmadıklarını düşünüyorum. Meseleye tüccar gibi yaklaşıyorlar. Yüzyıllık bir iktidar süreçleri olmuş, iktidar artık onların kanına işlemiş. Ama elimizdeki gerçek bu, yapacak bir şey yok. Haftalar geçti ve 1 Mart gelip çattı. Mecliste Uruguay siyasetinin başlıca isimleri ve dünyanın dört bir yanından gelmiş yabancı delegeler önünde başkanlık yeminini ettikten sonra ''Bugün göğe yükseldim ama yarın Araf'tayım'' diye bir benzetmede bulundu Mujica. Çiçeği burnunda devlet başkanı, bu ilk konuşması vesilesiyle yeni başlayacak bu dönemin geçici bir pırıltıdan ibaret olmayacağını da açıkça belirtti. Eşinin başkanlık ettiği tören sona erdikten sonra Mujica yarım saati biraz geçen konuşmasını okudu ve tüm meclis tarafından alkışlandı. Siyasi eğilimi ne olursa olsun çoğu insanın duymak isteyeceği şeyleri vurguladı. Ülkenin 20 yıl sonrasını planlayarak düşünmek ve tüm siyasi partilerin bu doğrultuda uzlaşabilmesi, yönetim ve yaşam felsefesi olarak özgürlük, devlet memurlarının aşırıya kaçan ayrıcalıklarının iptali için sistemin reforme edilmesi, en önem verdiği konuyu eğitim, eğitim, eğitim diye 3 kez tekrarladı. Çok yükseğe konmuş bir çıtı olmakla birlikte iyi bir başlangıçtı bu konuşma. Yabancı ülke temsilcilerinin önünde gayet doğal davrandı ve elinden geldiği kadarıyla resmiyetten kaçındı. Kravatsız ve yuvarlak yakalı bir gömlekle kralların, devlet başkanlarının, bakanların arasında espriler yaparak ve protokol gereği konuşmalardan kaçınarak dolaştı. İlk izlenim çok önemlidir derdi her zaman ve o günde bunun bir örneğini gösterdi. O dönem Barack Obama hükümetinde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Hillary Clinton'la da yarım saatten fazla görüştü. Toplantıda gerilla mazisiyle ilgili espriler yaptı ve hatta şakalaşma esnasında muhatabının dizine de dokunarak Anglo-Sakson kültürünün bu sadık temsilcisinde hafif bir şaşkınlığa neden oldu. Bırakılan bu sıcak izlenim sayesinde Clinton, Mujica ile rahat iletişim kuracak olan New York, Bronx doğumlu bir Latin diplomatı Julsoa Reynoso'yu Uruguay'a elçi olarak atadı. Mujica, dönemin İspanya kralı Juan Carlos'un oğlu Frans Felipe de Borbon'un elini dostça sıkarak selamladı ve kulağına yaklaşıp ''Senin ihtiyarlara selamımı ilet'' dedi. Müstakbel kralın buna karşılığı biraz rahatsızlık içeren bir gülümsemeydi. Cristina Fernandez'le daha önceden pek çok kez görüşmüştü. İkisi arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğu bir dönemdi. O gün de Cristina'ya yakınlık gösterdi ve hatta selamlaşma sırasında geldiğinde onu sıcak bir şekilde kucakladı. Selefi Vazquez'i kırmamak için kısa kesti ama adeta bir aşka dönüşecek bir ilişkinin başladığı izlenimini verdi. Chavez, Mujica ile ikili bir görüşme yapmak istemişti. İkili arasında zaten uzun süredir devam eden yoğun bir ilişki vardı. Mujica, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı olarak Chavez'i birçok kez Caracas'ta ziyaret etmişti ve Chavez de Montevideo'da kendisini ziyarete gelmişti. İkili hemen her konuda sohbet etmekten hoşlanıyor, birbirlerini arkadaş olarak görüyorlardı. 1 Mart gecesi protokol sona erdikten sonra Mujica Chavez'i görmek için onun kaldığı otele gitti. Ancak yarım saati geçmeyecek kadar bir süre kalabildi. Çünkü epey yorgundu ama bir yandan da Chavez'e söylemesi gereken şeyler vardı. İlk günden itibaren Venezuela'da iktidara geldiği zaman onu uyarmış ve sosyalizmi inşa edemeyeceğini söylemiştim. Ve zaten bir haltta inşa edemedi. Ama milyonlarca yoksulun şimdi daha iyi yaşadığından hiç şüphe duymuyorum. Her zaman bir şeyler yapılabilir ve yapılanlar da tarihteki yerini alır. Benim iktidarda olduğum dönemle ilgili de benzeri şeyler tarihi yazabilir. Ama benim çizeceğim yol Chavez'inkinden çok farklı. Bunu başkanlığımın ilk gününde ona da söyledim. Benim istikametimin farklı tarafa dedim. İyi bir konjonktür yakalarsam alnımın akıyla çıkarım. Aksi olursa beni yaşatmazlar. Kimsenin şüphe duymayacağı şey şu ki, kesemi doldurmayacağım ve yoksullar için çalışacağım. Başkanlık görevine başlamasından bir gün sonra Montevideo'nun en merkezi meydanlarından olan Plaza de Independencia'daki Torre Ejecutivo'nun başkanlık kulesinin 11. katındaki başkanlık ofisine yerleşti. Başkanlık ofisi Mujica'ya büyük, koskocaman göründü. Neredeyse kendi evinin iki katı büyüklüğündeydi. Bu duruma biraz olsun alışabilmek için ne yapacağını bilemiyordu. 5 sene boyunca bu ofis ardı arkası kesilmeyen hediyelerle dolacaktı. Büyük vazolar, resimler, maket tren ve evler, heykeller, yelpazeler, bir elektronik gitar gibi her türden pek çok şey. Ama bu ilk günlerde çöle benzer, terk edilmiş bir yerdi. Penceresinden birkaç dakika boyunca Güney Bulvarı'nı seyretti. İlk baştaki şaşkınlığı çabucak geçivermiş ve onca arzuladığı başkanlığın artık başlamakta olduğunu hissetmişti. Zihnindeki dağınık fikirleri toparlaması, bir düzene sokması gerekiyordu. Düzen hiçbir zaman onun güçlü yönü olmamıştı ama şimdi buna gereksinim duyuyordu. Bir müsvedde ve kalem buldu, bir şeyleri not almaya başladı. Koltuğunun tam karşısında bir bilgisayar duruyordu ama bu onun hiç ilgisini çekmiyordu. Ona daha çok dekorasyonun bir parçası gibi geliyordu bu bilgisayar ve bu dekorasyonda da hala bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyordu. Eşinin çiçekler arasında çekilmiş fotoğrafının olduğu çerçeveyi, Bebe Sandwich'in fotoğrafının yer aldığı çerçevenin yanına koydu aynı şekilde. Bunu yeni çalışmaya başladığı her yerde törensel bir şekilde tekrarlıyordu. Masasının üzerinde hiçbir zaman çok eşyası olmadı. Ne ilk gün ne de başkanlığının son gününde. Kendisine hediye edilen eşyalarsa adeta bir alanı işgal etmek için taarruza geçmeye hazırlanan bir ordu gibi masanın her iki yanını kaplıyordu. Masasında sadece kalemler, gazeteler, fotoğraflar ve gündeme göre değişen notlar vardı. Dünyadaki teknoloji çıtasının en alt sınırına bile yaklaşamamıştı. Teknolojiye alışamadım. Ben yaşlıyım. Bu saatten sonra değişemem. Ofisteki bilgisayarı sadece birkaç kez çalıştırdım. Ama doğru dürüst bakmıyorum bile. Gerek duymuyorum. Hiç denemeye girişmeyeceğim şeyler var artık. 78 yaşındayım. Az değil. Biraz hız kesmek lazım. Bazen Lucia'nın bilgisayarını açıyorum ama berbatım bu konuda. Bir çocuk beni görse güle güle bayağı bir eğlenir benimle. Kullandıkça öğrenirsin gerçi ama ben artık bunun için oldukça yaşlıyım. Bilgisayarda becerebildiğim kadarıyla günlük gazeteleri okumaya çalışıyorum. Dünya artık oralarda dönüyor. Bunun da farkındayım ama benim dünyam farklı. Beni elle yazmaktan, okumaktan alıkoyarsan beceremem. Bu yaştan sonra kendimi güncelleyemem. Bazen o kadar aptalca şeyler yazılıp çiziliyor ki tüm bilgisayarları alıp kışlarına soksunlar diye içimden geçiriyorum. Saçmalıkları okumaktan çürüdüm. Akıllarına doğru dürüst bir fikir gelmiyor. İnsanı bezdiren hep aynı teraneler. Çokça okumayı ve düşünmeyi tercih ediyorum. Ve okuduklarımdan alabileceğimin en fazlasını almaya, yorumlamaya çalışıyorum. Zamanın oldukça kafamdakileri toparlamak için yazdığım da oluyor. Yazmak, düşüncelerini netleştirmene yardımcı oluyor. Okumak ve yazmak zamanında Mujica'yı delirmekten kurtarmış ve bir politikacının hayal edebileceği en yüksek noktaya yükselmesine yardımcı olmuştu. Şimdi bir adım daha atmak gerekiyordu. Yapmak. Bunun için sürekli bir şeyler yazıp hazırlanıyordu. En yalın halde bir sosyalizm daima onun ideolojisinin tanımı oldu. Peki bununla ilgili ne yapabilirdi? Çok az şey olduğunu biliyordu ama bu yönde bir işaret vermeliydi. Hükümet aracılığıyla gerçekleştireceği bazı girişimlerle öz yönetim modelini denemeyi düşündü. Böylece ilerisi için bir örnek model geliştirebilirdi. Öz yönetim sözcüğü hiç şüphesiz masasının üstüne koyduğu ilk müsveddeye de not edilmişti. Bugün 3. dünya ülkesi olan küçük bir ülkede toplumsallaştırıcı yapılara doğru götürecek en pratik yolun öz yönetim modelinden geçtiğini görüyorum. Amaç otokontrol mekanizmalarıyla işçiler tarafından yönetilen şirketlerin kurulmasıdır. Ben insanın insan tarafından sömürüldüğü işletme modellerine karşıyım. Sen de kendininkini kur o halde. Kapitalizmin sahip olduğu büyük dinamo, yaratıcı taraftır. Aksi takdirde hayatını siesta'ya adayacaksın. Tükeneceksin ve sonunda hemen hemen tüm sosyalist ülkelerde olduğu gibi elinde bir şeyin kalmadığı bir yere geleceksin. Ne geçmişte başarısızlıkla sonuçlanan tecrübeler hakkında bir şey duymak istiyordu, ne de şimdilerde benzer bir girişimin aktörü olmayı düşünüyordu. Bu yüzden düşünsel akışkanlığını tıkayabilecek ideolojik saplantılardan kurtulmak gerektiğini de kağıda not etti. Bu saplantılar özellikle de Muhika'da zaten bulunmamaktaydı ama yine de zihninin bir köşesini kurcalayabilecek olası gizli kalıntıları elemeliydi. Öz yönetim bazı özel durumlarda insanın insan tarafından sömürüsüne karşı alternatif bir yol olabilir. Ama bu özel durum sona erdikten sonra dogmaların kıçına tekmeyi atacaksın. Chavez'e bunu daha önce de söylemişti ve seçim kampanyası boyunca tekrarlamıştı. Çılgınlık yapmak yok. Temel rehberi ve hareket noktası ortak akıldı. Niyeti ne büyük dönüşümler ne de kurulu düzenin kökten değiştirilmesiydi. Devrim silahlardan sandığa ve daha sonra da fikriyatına geçmişti. Aklın başlıca kaynaklarından birisi sağduyudur. Sorun ideolojiye gerçekliğinin üzerinde değer verdiğin zaman başlıyor. Sonra gerçek yüzüne çarpıyor ve seni alaşağı ediyor. Eğer ideoloji gerçeğin yerini alırsa o zaman orada düşsel olanı, kurgusal olanı yaşıyorsun demektir. Bu durumda da hayal kırıklığına ve hayali sonuçlara varacaktır yolun. Bugünün gerçek şartlarını göz önünde bulundurarak insanların daha iyi yaşaması için mücadele etmeliyim. Bunu yapmamak bir ahlaksızlıktır. Bu realitedir. İdeallerim uğrunda savaşıyorum. Bu muhteşem ama insanların refahını, mutluluğunu ideallerime kurban edemem. Yaşadığımız tek bir hayat var ve çok kısa. O günlerde iki mesele daha öncelikler arasında yer alıyordu ve yönetim süresi boyunca da gündemde kalan konular arasındaki yerlerini korumuşlardı. Toprak ve eğitim. İlkini Bebe Sendiç'e borçluydu ve bu konu gerillalığının başladığı ilk günden itibaren temel amaçlarından biri haline gelmişti. Toprağın önemi, ona sahip olanın kim olduğu, nasıl işlendiği ve iskan etmek için neler yapılması gerektiği. 1 Mart gecesinde yabancı delegelerin davet edildiği bir yemekte, Muhika, Güney Amerika ülkelerinden yoksul çiftçileri Uruguay'ın boş arazilerine getirmeyi planladığını söyledi. Uruguay'da Montevideo, ülke nüfusunun yarısını oluşturmakta ve diğer yarısında da her 5 kişiden sadece biri kırsal kesimde yaşamaktaydı. Artık iktidardaydı ve boş arazilerin yeniden iskanı için girişimlerde bulundu. Ama bu uğraşlarından neredeyse hiçbir sonuç alınamadı. Hayata geçirebildiği bir plansa 2000 hektardan fazla toprak sahibi olanlar için koyduğu bir vergi oldu. Astori'nin ve Uruguay siyasetinin önemli bir bölümünün itirazlarına rağmen bunu başardı. Fakat detayların üzerinde fazla durmadan aceleyle yapılmış bu hamlenin sonuçlarına katlanmak, başkanlığının yarı süresini henüz geçirmişken Yüksek Adalet Mahkemesi'nin verdiği anayasaya aykırılık kararıyla başa dönmek zorunda kaldı. Ama bu konuda ısrarcıydı. Büyük toprak sahiplerinin günümüzde de ödediği bazı vergilerin oranını artırmıştı. Benimle aynı görüşte olmamalarıyla ilgili bir sorunum yok ama farklı düşünenin ille de hükümetle beraber yürümesi gerekmiyor. Birisinin karar vermesi gerekiyor ve sonuçta bu kişi benim. Ama tartışmaktan zevk alıyorum. Bazı meselelerde Danilo ile yıllarca tartışsak yine de bir çözüme ulaşamayabiliriz. Benim koyduğum toprak vergisi Batlisimo kökenli bir vergidir. Ve toprak meselesi de Tupamaro'lar için çok önemlidir. Jose Batil ye Ordonez, 20. yüzyıl başlarında toprağın bir kısmının topluma ait olduğunu ve bu yüzden toprak sahiplerinin bunun için topluma bir ödeme yapmaları gerektiğini düşünüyordu. Toprak sahipleri halka olan borcunu ödemeli. Ayrıca tüm yerel yönetimlerle anlaşılmalı olarak vergi hasılatının bir kısmını da kırsal bölgelerdeki yolların iyileştirilmesi için kullanılmalı. Lucia ile birlikte yaşadıkları çiftliğin mülkiyeti Muhika'ya ait bulunuyor. Çiftlik evini hapisten çıktıktan sonra satın almıştı. Daha sonra bitişikteki arazileri de satın alarak çiftliği büyüttü. Bu durum toprağın değerinin ne dereceye kadar arttığını anlamasına yarayan bir örnek oldu ve toprak sahiplerine vergi konulmasının pazarlık konusu bile yapılmaması gerektiğinden emin olmasını sağladı. Çiftlik 80'li yılların sonunda bana 17 bin dolara mal oldu. 14 hektar kadar bir yüz ölçümü vardı. Daha sonra 10 bin dolara da yanındaki 5 hektarlık yeri aldım. Şimdi çok daha fazla ediyor ama bu artış yaptığım işin meyvesi değil. Daha sonra başka bir arazi aldım. Şimdi 25 hektarım var. Son alınan 6 hektar bana 50 bin dolara patladı. Bugün tümünü kolayından 500 bin dolar eder. Şu anki değeriyle aldığım fiyat arasında uçurum var. Bu kazancın bir kısmının topluma geri dönmesi gerekir. Kötü bir insan olmamalısın. Milyonlarca dolarlık arazileri var ve bir peso dahi ortaya koymaya yanaşmıyorlar. İstedikleri kadar yırtınsınlar. Ben bu konuda bir adım bile geri atmam. Göreve başladığı zamanlarda eğitim alanındaki ukdesi gençlere mesleki eğitimin verilmesiydi. Konuşması sırasında eğitim kelimesini arka arkaya 3 kere tekrarlaması sadece alkış almak için değildi. Muhika'nın aklında o zamanlarda da eğitimle ilgili herkesi sarsacak fikirler vardı. Ve her ne kadar sadece bazılarını gerçekleştirebildiyse bile sonuçta asıl sarsılan da kendisi olmuştu. 2010 yılının o Mart ayında gençlerin üniversite bitirmeksizin iş dünyasına hızlıca girebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan teknik eğitimi üniversite eğitiminden ayırma projesi vardı. Mevcut eğitim sistemi dışında Uruguay Teknik Üniversitesi merkezli orta öğretim mezunu gençlere hitap eden bir enstitü kurmak ve yeni bir organizasyon oluşturmak istiyordu. Bu projesi gerçekleşmedi ve bugün de UTU hala özerkliğini tam olarak kazanamamıştır ve merkezi eğitim sistemine bağlıdır. Bıraksalar UTU'yu bu orta öğretim sarmalından çıkarıp Uruguay Teknoloji Enstitüsü ve diğer kurumlarla birleştirmek istiyorum. Bu bir gerçekleşsin ve siz seyredin daha sonra olacakları. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Size bir hayalimi söyleyeyim mi? Resmi otoritelerin safralarını üzerinden atmış yeni bir kuruluş. Çok deneyim kazanmak gerekli ve mevcut sistemin orta öğretim kurumlarıyla bunun başarılabileceğini pek düşünmüyorum. Tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorsan denemelisin ki doğru yola bulabilesin. Öyle de yaptı ama özellikle iktidara gelmesinde pay sahibi olan Sosyalist Parti ve geniş cephe içinde yer alan Astori liderliğindeki Assemblea Uruguay grubu da dahil olmak üzere siyasi partilerin çoğundan olumsuz cevap aldı. Sosyalist Roque Aregui ve Astorici José Carlos Mejía tüm beyaz ve renkli vekillerle beraber reform yapmanın önünü tıkadılar. Muhalefet partisinden bazı isimler bile beni desteklemişti halbuki, açıklamasını yapmıştı iktidarının sonunda. Teknik eğitimin güncel mevzuatta yer alan üniversite eğitiminden bir yasayla ayrılması konusu Mujica'nın hakkında en çok hayıfladığı bir fiyaskoya dönüşmüştü. Ama yine de mesleki eğitim kapsamında sınırları sisteme dahil etmeye çalıştı. Resmi eğitim sisteminin rehavetine kapılmış bir siyasi yapının hayırı onu alternatif metotlara yöneltiyordu. Var olan eğitim sistemine bir devlet darbesi yaptı ve eğitim kurumlarının yönetimlerinde teknik eğitim kökenlileri görevlendirdi. Başkanlık görevinin son bulmasına birkaç gün kala "zorla el koydum, farkına bile varmadılar" diye ironik bir cümle kuracaktı. Bu değişiklik UTU'ya giriş sayılarında önemli bir artış sağladı ve eğitimde daha iyi neticeler verdi. Bu Mujica için bir teselli oldu. Bununla birlikte Mujica'ya nefes aldıran diğer bir konu eğitimi az da olsa ülke geneline yayabilmiş olmasıydı. Bunu Montevideo dışında da teknik eğitim veren kısa süreli bölümlerin yer alacağı yeni bir devlet üniversitesi kurma projesine ve bu konuda kendisine yardımcı olan bir arkadaş olarak gördüğü Uruguay Cumhuriyet Üniversitesi'nin o dönemki rektörü Rodrigo Arosena'ya borçluydu. Mujica yine de yapılanlardan tatmin olmamıştı. Bu konuda ulaştığı sonucu "lanet olası eğitim, ne kadar da karmaşık bir konu" diye özetlemişti. İlkokul ve liselere tahsis edilmiş binaların bakımı konusunda bile engellerle karşılaşmıştı. Bu meseledeki en büyük sorun devlet bürokrasisiydi. Mujica bu durum karşısında bir çıkış yolu aradı ve sonuçta bu karmaşık sorunu düzeltti. Bir kez daha gizli bir yol izlemek zorunda kalmıştı. Bu işteki suç ortağı da Ulusal Kalkınma Kurumu ve özellikle de bu kurumun onarımların bitirilmesi konusunda önemseyen başkanı Adriana Rodriguez'di. Mujica Adriana'yı örnek olarak vermekten ve yönetimin zahmete değer olduğunu söylemekten çekinmedi. Okul ve dersliklerdeki fiziksel sorunlardan kaynaklanan krizi aşmak için bir çeşit paralel devlet uydurmak zorunda kaldı. Aksi takdirde bir bok yapamayacaktık. Arjantin sorununu çözmek, askerlerle yakınlaşma sağlamak ve devlet tarafından yapılan aşırı harcamaların büyükçe bir kısmına son vermek ilk haftalarda gerçekleştirebildiği hedeflerinden üçü olmuştu. Arjantin sorunu üzerine izlediği politika oldukça başarılı sonuçlar vermişti. Vázquez'le önce Néstor Kirchner ve daha sonra da eşi Cristina Fernández arasındaki uzlaşmazlıklardan dolayı Arjantin'le Uruguay'ı birbirine bağlayan ana köprü 4 seneden fazla bir süredir geçişlere kapalı durumdaydı. Köprü trafiğini kesen taraf, sınırın Uruguay tarafında açılan kağıt fabrikasını protesto etmek isteyen bir sınır kasabası olan Gualeguaychu'da yaşayan Arjantinlilerdi. Mujica'nın öncelikleri arasında bu sorunun çözümü vardı ve görevinin 6. ayında köprünün yeniden açılmasını sağladı. Bu amaçla Vázquez'in itirazına rağmen UNASUR, Güney Amerika Uluslar Topluluğu Genel Sekreteri seçiminde Néstor Kirchner'e oy verdi. Ve iki ülke arasındaki gerilim tamamıyla sonlanmasa da yok sayılacak düzeye indi. Böylece Mujica'nın en baştaki hedeflerinden birine daha ulaşılmıştı ama buna rağmen yönetimde geçen yıllar boyunca Mujica ile Cristina Fernández arasında oluşan aşk bir boşanmayla sonuçlanmıştı. Arjantin'le aramızdaki anlaşmazlıklar adeta bir kiminki daha büyük tartışmasına dönüyordu. Bir horoz dövüşü gibiydi. Böyle bir saçmalık yüzünden 5 senedir köprüler kapalıydı. Devlet başkanlarının bir geri vitesi olmalıdır. Önemli olan halkın ne istediğidir. Kaprislerin olamaz. Biliyorum ki pek çok insan sorunun bir çözüme kavuşmasından memnun kalmadı. Ama ben ülkem için en iyi olanını yaptım. Biz Arjantin'in bir eyaleti değilsek bu sadece bir tesadüf sonucudur. Tarihin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Arjantin'le aramız kötü olduğunda işler hep ters gidiyor. Bakın turizme, onlar Uruguay'a bayılıyor ve deli gibi eğleniyorlar. Hayranlık içindeler. Bunun değerini bilmeliyiz. Kolonya'da Arjantinlilerle resim çektirmekten helak oldum neredeyse. Benim gibi bir başkanları olsun istiyorlarmış. Ülkemize gelip para bırakıyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ne kadar insanın bu işten geçindiğini biliyor musunuz? Delilik bu. Ben tüm bu insanları da düşünmek zorundayım. Bir Tupamaro'nun başkan olması askerlerde az da olsa ilişkilenmeye sebep vermiş olabilirdi. Her ne kadar o sırada silahlı kuvvetlerde görev yapanlar 60'lı yıllarda gerillalarla yapılan çatışmalarda bizzat yer almış olmasalar da Sendik ve arkadaşlarının Uruguay'ın kötülüğünü isteyen şeytanlar olduklarını duyarak eğitim almış ve yetiştirilmişlerdi. Mujica bunu biliyordu ve daha ilk günden itibaren askerlerle olan ilişkiyi önceliklerinin merkezine koydu. 2 Mart günü tüm general, albay ve ordunun diğer yüksek rütbeleriyle 15 gün sonra ülkenin merkezinde Durazno eyaletinde bir toplantı yapacağını açıkladı. O toplantıda silahlı kuvvetlerin bütün önde gelenlerinin altını çizdiği ve içlerinde endişeli olanları da rahatlatacak uzun bir konuşma yaptı. "Vatanımın askerleri," diye seslendi onlara ve onlarla gurur duyduğunu ve tüm imkanlarını kullanarak kendileriyle ilgilenmeye çalışacağını söyledi. "Askerlerin kilit bir rolü olduğunu düşünüyorum. Çok zeki olmayı gerektirmez. Silahlı kuvvetler olmadan olmaz. Bu çok açık. İktidar için mücadele edenlerin silahlı kuvvetleri göz önünde bulundurması gerektiği çok net. Çünkü çok güzel bir slogan da olan diktatörlük bir daha asla düşüncesinin sadece bir slogan olarak kalmaması, ordunun başı olan devlet başkanının ülkenin siyasi realitesini ama eksik ama fazla kendi üstünde toplamasıyla mümkündür. Darbecilerin orduyu kullanarak hükümete darbe yapabilmeleri için birlik olmaya ihtiyaçları var. Bu darbeci birliğe karşı yegane güvence ise bu kurumun üyelerinin tıpkı halk içinde olduğu gibi farklı politik kimliklere sahip olmasıdır. Toplumdaki farklı siyasi fikirler subayların aklına girmezse o zaman iş localara kalır. Ya masonlardır, ya milliyetçiler ya da her neyse. Askeri hayat tüm dünyada böyledir. Bu yüzden geniş cephe olarak kendimize askeri kazanmalıyız. Demokrasinin garantisi budur. Ama ne yazık ki askerlerden çekinen bir solla karşılaştım. Benim siyasi partimde askerlerin mevcut olmaması beni korkutur. Yani onları sağ partilere hediye edeyim. Bu kadar saf olma. Benim başından beri üstlendiğim bir iktidar mücadelesi bu. Dünyada iktidar için mücadele veren ama yanında askerlerin olmasını düşünmeyen bir kimseyi tanımıyorum. Bunu yapmazsan kaybedersin. Mujica aynı zamanda bir politik sinyal olarak diktatörlük döneminde 1973-1985 işledikleri suçlardan hüküm giyerek cezaevinde bulunan 20 emekli askere ev hapsi verilmesini gündeme getirdi. Bu darbeci askerlerin yargılanmasına geniş cephenin ilk hükümetinin zamanında başlanılmıştı ve demir parmaklıkların arkasındakilerin çoğu zamanında onu ve arkadaşlarını zindanlara atanlar olmuştu. Barış sinyali olarak onları evlerine göndermek istedi. Daha ilk hafta bu düşüncesini açıkladı ama hiçbir destek alamayınca başka bir adım atmamayı tercih etti. Askerlerin ev hapsine alınmasını sağlamak için uğraştım. Ama hiçbir şey beceremeden yenik düştüm. Bu konunun göreve henüz başlamış bir hükümeti ortasından ikiye böleceğini gördüm ve üstelik bu boşa kürek çekmek olacaktı. Çünkü kaybedecektim. Ama fikrim değişmiş değil. 80 yaşındaki ihtiyarları hapiste görmek istemiyorum. Bunların hapiste ölmesi bir işe yaramadığı gibi geçmişte yaşananları da unutturmaz. Hiçbir şey değişmez. Artık birbirimize eziyet vermeyi bırakmalıyız. Hep bunu söyledim ama bir adım bile atamadım. Devlet kaynaklı bir takım gereksiz harcamaların sonlandırılması Muhika'nın ivedilikle el attığı üçüncü mesele oldu. Uluslararası çapta prestij sahibi, sahildeki tatil beldesi Punta del Este'deki başkanlık konutunu satışa çıkarttı, yurt dışı gezi yolculuklarını azalttı, hatta Ancorena başkanlık çiftliğinde San Juan nehri kıyısına demirlemiş halde duran yatın çekilmesi talimatını verdi. Bunu kamuoyuna da duyurdu. Sade ve tutumlu bir hükümetin göreve başladığının mesajını vermek istiyordu. Yatı oradan götürmelerini sağladım. Eğer bir yatım varsa yatta çalışacak bir denizcinin de olması gerekir. Balıkçı bir arkadaşımla yatı dünyanın bir ucuna yolladım. Sanırım yatı Moon tarikatı eski başkanlardan Pacheco'ya hediye etmiş ve daha sonra hep orada kalmış. Bunlar hep birer gösterge. Punta del Este'deki başkanlık yalısı için de aynısı geçerliydi. Yarın bir devlet başkanı gelir de Punta del Este'ye girmek isterse o zaman gidip Conrad da başkanlık suitinde kalır. Delicesine tasarruf ediyoruz. Tüm yıl bomboş bekleyen 5 kişiye maaş ödemek zorunda değiliz. Montevideo'daki Suarez başkanlık konutunda da hiçbir şey yapmadan bekleyen bir sürü gereksiz görevli var. Ama ne kadar gereksiz olsa da orası dokunulmaz. Bunlar devletin obezliğinin yanında küçük detaylardı. Diğer birçok konuda eli kolu bağlıydı. Ama daha sonra ilk günden itibaren tavrını belli etti. Öyle ki makam odasının kapısına başkanı mahcup etmeyin, geniş cepheye aidatınızı peşinen ödeyin yazılı bir not yapıştırdı. Hiçbir yurt dışı seyahatinde yolluk almadı ve örnek olacak davranışlarının yayılması beklentisiyle görevde bulunduğu süre boyunca maaşının %70'ini bağışladı. Ama karşılaştığı duruma bakılırsa duvara toslamış gibi oldu. Yurt dışı gezi yolculuklarını imzalamaktan bıktım artık. Korkunç bir masraf. Bakanların tüm genel müdürlerine yurt dışı gezileriyle devleti göçertme faaliyetine bir son vermelerini söyledim. Büyük bir kısmı zaten bir işe yaramıyor. Ben bir meleğim aynı zamanda. Kimse beni dinlemedi. Bazen insanlar çok kötü olabiliyor. Maaşımın büyük bir kısmını bağışlıyor olmama rağmen birkaç kişi dışında hükümetten hemen hemen hiç kimsenin yoksullar için ortaya bir peso bile koymasını sağlayamadım. Bu korkunç bir şey. Devlet aygıtında daha sonradan gerçekleştirebildiği değişiklikler tasarruftan çok yenilikçi yatırımlar ve yönetim mekanizmalarıyla ilgili oldu. Her ne kadar bunların hiçbiri göreve başlarken altını çizdiği vazgeçilmez konular arasında yer almasa da bunların ileride yankı uyandıracak, elle tutulur şeyler olduğunu düşünüyordu. 5 yıllık iktidarı süresince Muhika adıyla birlikte anılabilecek ikincil konulardan olan yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar, güneş, biyoyakıt kullanımına geçilmesi, gaz terminali kurularak Uruguay'da gaz ve petrol aranmasına başlanılması ve Brezilya ile yeni bir elektrik ara bağlantı hattı çekilmesi tarih kitaplarındaki yerini alacaktır. Bu dönemle ilgili belirtilmesi gereken başka örnekler de mevcut. Devlet şirketleri önemli bir oranda yatırımlarını artırdı. Her ne kadar Muhika'nın başkanlığı sonrası bütçe açığı verilse de Muhika bunu gerekli olarak nitelendiriyordu ve bu ekonomiye büyük bir dinamizm getirdi. Ya da grevler, pazarlıklar, gitgeller, yasada modifikasyonlar, ardından modifikasyonlara da modifikasyonlar yapıldıktan sonra nihayetinde devlet memurlarının statüsünün değişmiş olması da bu örnekler arasında yer almalıdır. Sonuçta devlet memurlarını özel sektörlerde eşit konuma getirme fikrinden biraz uzaklaşılsa da gerçek koşullarla daha uygun bir çalışma yasası çıkarılabildi. Liste uzun ama bir yerden başlamak gerekirse birkaç hayal kırıklığı ve bazı başarılarla özetlenebilecek bir 5 yıldı diyebiliriz. Muhika'nın iktidara gelişi daha önceden de söylenildiği gibi toplumda deprem benzeri sarsılmalara neden oldu. Bunlar hafif ve yerin oldukça altında kalan, yüzeyde de çok büyük kırılmalara yol açmayan ama iz bırakan bir nitelik taşıyordu. 4. ayrımın sonu, sayfa 70.